Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri ve Erkam TV'nin güzide izleyicileri, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir Helal Hayat programında sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Fatih Çiçek. Sizlerden gelen soruları soracağız aslında ama bu program geçtiğimiz bölümün bir devamı niteliğinde olacak. Dolayısıyla yine çok önemli konuları konuşmak üzere gıda mühendisi, GİMDES Genel Sekreteri Hayrettin İşbilir hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Geçtiğimiz bölümde peynir mayalarından ve peynir kültüründen bahsetmiştik. Pepsin, Kimozin gibi detaylara kadar girmiştik. Çok da güzel olmuştu o programın o noktası. Peynir mayasına dair birçok detayı bu kadar detaylı konuştuğumuzu bilmiyorum, hatırlamıyorum. Bazı noktalarda o hani o mafya şeyler demiştiniz ya. Onu ben de çok iyi oturmuştu kafama açıkçası, mafya bakteriler konusu. Onlar çok ciddi bir şeydi ve programın içerisinde bu tarz benzetmeler çok güzel oluyor. Geçtiğimiz programda da böyle bir benzetme vardı.
Akılda Şimdi, kalıcı oluyor değil mi?
Akılda kalıcı oluyor. Şimdi bu programda da peynirle alakalı meseleye devam edelim. Çünkü peynir, geçtiğimiz programda söyledim ama tekrar etmiş olayım. Bazı şeylerin tekrarı güzeldir. Peynir çok masum bir yiyecek gibi görünüyor insanların gözünde. Helaliyeti çok araştırılmıyor, sorgulanmıyor. Çünkü peynir sütten yapılıyor, süt inekten geliyor. Dolayısıyla bunun nerede helallikle alakalı sıkıntısı olabilir ki? Kabilinden yaklaşılıyor ve tayyiplik, temizlik kısmına daha çok bakılıyor. Bizim geçtiğimiz programda bunun helallik konusuyla alakalı çok detaylı şeyler konuştuk. Bu konuları dile getirdik. Şimdi bu konuyla alakalı aklınızda kalan bir şey var mı? Pepsin, Kimozin, peynir mayası, peynir kültürü. Kültürle alakalı da geçtiğimiz günlerde Turan Kışlakçı abimizle bir konuşmuştuk. Orada kültürün sahte, kopya anlamı taşıdığını söyledi. Bir medeniyet kültürler üzerine bir sohbet ettiğimizde Üsküdar'da. Peynir kültürünün taze peynirler için sadece kullanıldığını, olgunlaşmış peynirlerde kullanılmadığını söylediğinizde bu mesele kafamda yine farklı bir noktada oturdu.
Yani, sahte gibi yani.
Yani
peynir kültürleri biraz da sahte peynir gibi diyorsun ama.
Evet.
Anladım. Yani şöyle sahte peynir demeyelim ama ben de biraz hani diğerine peynir diyorsak buna peynir demesek, buna peynir diyeceksek de ötekine pes peynir yani gibi. Gerçekten hani biraz da böyle tabiri caizse işin orijinaliyle işin biraz yapmasının alameti farikasını ortaya koymak gerekiyor. Tabiri caizse bir tarafın namusunu kurtarmak gerekiyor.
Evet.
Yani mesela nasıl fermente sucuklarda bu yapıldı. Fermente sucuk ibaresi artık kullanılamıyor eğer ısıl işlem yapılmışsa. Isıl işlem görmüş et ürünü işte sucuk gibi ibareler kullanılabiliyor. Ya da kaşar peyniriyle tost peynirini işte ayırt etti mevzuat. Gerçekten belki ısıl işlem görmüş süt ürünü demek lazım belki de. Yani ısıl işlem görmüş süt ürünü. Yani gerçekten eğer biz olgunlaşmış, geleneksel yöntemlerle üretilmiş, klasik ya da olgunlaştırılmış peynir ibaresini kullandığımız ürünlere peynir diyeceksek, evet bu taze olanlara acaba peynir demesek mi diye ben de düşünmüyor değilim yani.
Değil mi? Bir de taze peynir deyince sanki böyle daha bir güzel bir anlam ifade ediyormuş gibi
evet,
görünüyor.
Yani, evet yani evet ama bu konuda işte halkımızın bence bilinçli olması. Yani en doğal denetçi millettir.
Evet.
En doğal denetçi halktır. Halkın kendisi yani umumi efkar dediğimiz o umumi efkar, o fikirler eğer doğru ve düzgün donelerle doldurulabilirse, beslenebilirse zaten bizim temel gayemiz, şu programların temel gayesi bu.
Evet.
Halkımızı, milletimizi, takipçilerimizi, izleyicilerimizi doğru, yeterli bilgiyle doldurmak istiyoruz. O yüzden zaten halk neyi tercih edip neyi tercih etmeyeceğini daha iyi seçecektir diye düşünüyorum. Maya ve kültürlerle ilgili benim ekstra söyleyeceğim bir şey sanki yok gibi aklımda.
Şöyle söyleyeyim hocam. Benim aklıma şu geldi. O peynirle alakalı geçtiğimiz günler hani peynirin tarihçesine falan baktığınızda Kanuni Sultan Süleyman döneminde, devrinde yani eski Osmanlı'daki padişahlarımız döneminde sefere çıkarken en çok böyle bulaşıcı hastalıklardan korkarlarmış. O geniş kitle işte 10 bin, 20 bin, 30 bin nüfuslu bir ordu sefere çıkıyor ve günlerce seferdeler ve yoruluyorlar, bağışıklıkları düşüyor. Dolayısıyla hastalıklara çok açık bir hale geliyorlar ve birkaç kişinin hasta olması bütün orduyu kırıp geçirebilir o hastalıktan. Böyle durumlarda küflü peynir yediklerini okudum bir yerde ve bu küflü peynir onları hastalıklara karşı korurmuş, bağışıklıklarını kuvvetlendirirmiş.
Çünkü küfü oluşturan bakteri Penicillium bacterium denilen bir bakteridir. Penisilin denilen antibiyotiği üreten bakterinin kendisidir. O küfün içerisinde de penisilin vardır. Ve antibiyotiktir.
Yani dolayısıyla aslında, doğal bir antibiyotik bulmuş oluyorlar tabii ki, ve onu kullanmış oluyorlar.
Tabii ki. Zaten bugünkü antibiyotiklerin keşfi de böyledir. Yani işte bu bakterilerden keşifle ortaya konuyor. Bazı bakteriler nisin üretiyor, bazı bakteriler natamisin üretiyor. Hı hı. Bazı bakteriler buna benzer organik asitler diyelim biz bunlara, hı hı, üretiyorlar. Ve bunları incelendiğinde zararlı bakterilere karşı, zaten mafya olmasının sebebi de bu. Çoğalıyorlar, hı hı, ürettikleri o metabolik organik asitler öteki bakterileri öldürüyor zaten.
Bunun midenin içerisinde, bağırsakların içerisinde de devam ediyor.
Tabii
çok
ki.
Çok güzel.
Yani elbette Cenab-ı Hak zaten dedim ya, hı hı, eğer Cenab-ı Hak bu mafya bakterileri çoğunluk kılmasaydı bize kıran girerdi. Diğerleri bizi mahvederlerdi. Çünkü çok kolay ürer bakteri dediğin şey.
Evet.
Çok kolay ürer. Bazı bakterilerin kendisi, bazı bakterilerin toksinleri zehirlidir. Dolayısıyla evet, yani peynirler tarihte sütü muhafaza etmek için bulunmuş keşiflerden bir tanesidir. Zaten bu tarz ürünler hep böyle bulunuyor. Ben sütü nasıl muhafaza edebilirim? Ben domatesi nasıl muhafaza, ben eti nasıl muhafaza edebilirim? Çünkü eti kestin, iki kişisin ama bir tane dana kestin. Hepsini yiyemezsin. Hı-hı. Ya bunu tuzlu suyla kürleyeceksin, ya kurutacaksın, işte ya tütsüleyeceksin gibi muhafaza yöntemlerini hep böyle. Peynir de böyle. Hı-hı. Peyniri, sütü nasıl konsantre edelim, nasıl kestirelim, nasıl işte uzun süre dayanıklı hale getirelim diye keşiflerin sonucunda ortaya çıkan ürünlerdir. Peynir gibi ürünler.
Kefir de bunların içerisine girer mi?
Kefir değil. O öyle demeyelim. Kefir daha farklı bir fermente üründür diyelim yani.
Onu daha ayrı bir noktada konuşalım istiyorum. Konuşalım. Ben aslında hem kefiri hem de bu boza gibi gıdaları da bunları fermente gıdaları, genel konuşalım. Fermente gıdaları şöyle bir genel mahiyetli bir program içerisinde yapalım, konuşalım inşallah. Şimdi bu taze peynir, beyaz peynire baktığımızda içeriğine stabilizör kullanılıyor. Kalsiyum klorür. Bu niçin kullanılıyor hocam?
Şimdi peynir kesiliyor ya. Bu peynirin kesildiği zamanki o pıhtısına kalsiyum para kazeinat denir kimyada. Hı hı. Yani sütte kazein proteinleri vardır. Bunlar dağınık halde dururlar. Bunların çökelti haline gelip de pıhtılaşması lazım ki peynir olsun. Hı hı. Buna kazeinlerle kalsiyum birleşerek kalsiyum para kazeinat oluşturması gerekiyor.
Sıvıdan katıya dönüyorlar, safları sıklaştırıyorlar.
Ama sen sütü ısıttığında hı-hı, bu kazein proteinleriyle aslında sütün içerisinde kalsiyum var. Hı-hı. Kazein de var. Ama sütü ısıtınca bu kalsiyum bağlanamıyor. Kalsiyumun bağlandığı bağlantı yeri zarar görüyor. O yüzden kestiremiyorsun. Eğer sütü belli bir seviyeden sonra ısıttırsan, kalsiyumu kestiremeyeceğin için, bağlandıramayacağın için ekstra kalsiyum koyman gerekiyor. Kalsiyum klorürün koyma mantığı budur. Sütün pıhtılaştırmasını sağlamaktır. Yoksa sen, o yüzden köylerde işte pişirirsen peynir yapamazsın giderler, çiğ sütten yaparlar. İşte o yüzdendir yani mesele. Halbuki kalsiyumdan bir miktar alsan, sütü iyice pişirsen, güzelce işte ısıl işlemle tabi tutsan, sonra kalsiyum ilave etsen, peynir yapsan gayet mümkündür. Kalsiyum zararlı bir bileşen değildir. Bir mineraldir, kalsiyum klorür.
Bunun helalliği ve tayyipliği ile alakalı?
Yok. Herhangi bir sıkıntı yoktur.
Sıkıntı yoktur.
Hem helal konusunda hem tayyiplik, hı-hı, konusunda zaten çok fazla da kullanılamaz. Çok fazla kullanması lazım zarar görmen için. Çok fazla kullanamazlar zaten.
Çok fazla kullandıklarında ne olur?
Her şeyde olduğu gibi fazlası zarar verir. Kalsiyum, hı-hı, fazlalığı vücudu yorabilir, böbrekleri yorabilir.
Bir de koruyucu varmış taze beyaz peynir. Potasyum sorbat kullanılıyormuş.
Şimdi küflenme oluyor. Fabrika koşullarında sütü ne kadar muhafaza etsen de, pişirme kazanları kapalı olsa da, pastörizatörler kapalı olsa da insan faktörü var. Bir şekilde sağdan soldan, insanın ciğerinden, burun florasından, bir yerlerden bulaşılar olabilir.
İçeriye bir şekilde havadan bakteri...
Tabii her türlü. Verilmiş. Yani o yüzden bu bulaşları engellemek için mevzuatın da izin verdiği bazı koruyucular var. Bunlardan bir tanesi de sorbat. Genelde yüzeye uygulanır. Peynir yüzeyine uygulanır. Çünkü küflenmeler genelde yüzeyde olur. Ama bunlara gerek kalmayacak seviyede de bir takım tedbirler alınırsa sorbat kullanmaya çok gerek de kalmayabilir. Tamam, biz de sorbata müsaade ediyoruz. Hmm. Gimdes olarak. Yani müsaade ettiğimiz en masum zararlardan bir tanesidir yani diyelim. Hmm. Koruyuculardan bir tanesidir diyelim. Zararsızdır demek çok belki doğru değil. Ama Gimdes'in de yani sahada, fabrika koşullarında yani en masum gördüğü birkaç tane böyle şey vardır. İşte antioksidanlar içerisinde 5-6 tane varken, daha zararları varken bir tanesine, en masumuna izin verir. Hı hı. Koruyuculardan işte sorbata izin verir. Ama bunlara da izin vermesen rafa çıkacak bir ürün bulamazsın yani. Gerçekten. Yani rafa konulacak bir ürün bulamazsın.
Burada bu detaya da dikkat etmek gerekiyor.
Evet. Ama mesela benzoata izin vermeyiz. Benzoat çünkü daha tehlikelidir. Daha kanserojendir. Karaciğer, böbreklere, bağırsaklara daha zararlıdır. Sorbat onun kadar değildir. Daha masumdur. Ama yine de bunu söylüyoruz. Sorbata da gerek kalmayacak şekilde şu uygulamaları yaparsanız buna da gerek kalmaz diyebiliyoruz. Yeri geliyor şeyde mesela. Süt.
Öyle bir şey yapılabilir mi gerçekten?
Yapılabiliyor
mesela,
tabii.
Koruyucu hiç koyulmadan bir peynir üretmek.
Tabii
Siz
ki.
Siz bunun tavsiyesinde bulunabiliyor musunuz?
Tabii ki yani. Diyoruz ki ya bunu kullanma. Gerek yok.
Var mı bunun ikamesini, alternatifini?
Ekstra şeyler değil. Katkılarla değil. Ekstra temizlik. Uygulamalarla. Temizlik uygulamalarıyla, ekstra tedbirlerle bir takım şeyler yapılabilir.
Peki bu şekliyle paketlediklerinde Gıda Bakanlığı'ndan bununla ilgili bir sıkıntı çıkmaz mı?
Yok, çıkmaz. Zaten mevzuat sana bunlara ruhsat veriyor. Yani zorunlu kılmıyor.
Ha, bir nevi sodyum nitrit zorunluluğu vardı ya sucuklarda.
Zorunluluk yok.
Yok mu orada?
Yok öyle bir şey.
Aa, ben onu zorunluluk diye düşünüyordum.
Yok yok, zorunluluk yok yani. Kullanmasan kullanmazsın yani. Ama tabii bakanlık şuna bakar. Sen bunu kullanmıyorsun ama insanların sağlığını da tehdit edemezsin. Bunu kullanmıyorsun ama bunun kullanmadığındaki riskleri de organize etmen lazım. Sen bunu kullanma, sonra bir tane bakteri üresin, sonra millet ölsün.
Evet.
Olmaz yani tabii. Bunu da kimse istemez yani.
O yüzden bakanlık da o konuya dikkat eder. Şimdi tabii. Ben taze beyaz peynirde daha farklı bir katkı görmedim. Saydığımız katkıların haricinde. Dolayısıyla çok var. Az katkılı bir ürün
gibi. Su tutucu da olabilir. Su tutucu bazı maddeler var. Bunların mevzuatta yeri de var. Yok değil aslında. Yani kullanılabiliyor. Mevzuata aykırı değil. Taşiş değil. Ama daha böyle lokum kıvamında yapmak, daha yumuşak yapmak, suyu bünyede tutmak. Bunlarla bir takım mesela enzimler vardır. Transglutaminaz gibi. Bunlar kullanılabilir. Sonra beyaz peynir sararmasın, daha beyaz gözüksün diye klorofil dediğimiz bazı renklendiriciler vardır.
Yine bir şeyler girmeye başladı yavaş yavaş düşününcükçe.
Ya var var, bunlar yok değil. Ama mevzuatta yanlış değilsem bunlara hayır demiyor mevzuat. Ama içerikte yazman lazım.
Evet.
İçerikte bildirmen lazım.
Şu an bizim baktığımızda içerikte yazılmamış. Böyle bir şey yok demek ki evet. Diye düşünüyorum.
Ya mesela kaşar peynirinde. Mesela örnek veriyorum, kaşar peynirinde kimse beyaz bir kaşar peyniri yemek istemez. Biraz sarı olsun istenir. Ama bu sarı da şimdi tereyağda da aynı şekilde. Gerçi kaşarda biraz daha farklı ama durum yine de benzer. Hayvan taze ot yerse, taze ottan yediği o klorofil yani yeşil renklendiriciden mütevellit süt daha sarıdır. Ve tereyağı ve peynir de daha sarı olur. Ama saman yerse, saman yemesinden kaynaklı da bu renk maddelerini alamıyor ya, biraz daha renk açılır, beyaza doğru kayar. Ama insanlar da şunu bilmiyorsa eğer, yani hayvanın yediğiyle alakalı falan, bunu herkes artık köy işlerini herkes bilmiyor. İnsanlar bu kadar bilgili değiller artık. Eskiden bilirlerdi. Ama insanlar bunu bilmediği için de, ya bu nasıl tereyağı? Bir sarı çıkıyor, bir beyaz çıkıyor. Boya mı kattınız? Halbuki yazın böyle, kışın böyle. O yüzden insanlara da laf anlatma konusunda zorlandığı için üreticiler diyorlar ki yazın kışın aynı olsun. Ne yapacağız? Kışın boya katacağız. Sarartacağız.
Çok kötü.
Ne katacağız? Tabii bu katılan boya da mevzuatta yeri olması lazım. İşte beta karoten dediğimiz havuç kaynaklı, havuçtan elde edilen, havucun o turuncu rengini veren sarı bir boya. Bunun da helal sertifikası olması lazım ama. Bunda da çünkü üretim teknolojilerinde bazı riskler var. İçinde de bazı maddeler olabiliyor. Biz de buna müsaade ederiz. Mevzuat da buna müsaade eder. Ama içerikte belirtmen lazım. Kaşar peynirinde kullanmışsan içindekine de yaz. Beta karoten.
Helal sertifikalı beta karoten var mıdır?
Var. Var var. Tabii var yani. Onu zaten diyoruz. Kullanacaksan da bunu kullan. İçerikte yaz. Tereyağda da aynı şekilde. Kaşarda tabii aslında biraz daha bu organize edilebiliyor. Çünkü kaşarı biraz kurutma odasında beklettiğin zaman ilk başta beyaz çıkar. Biraz beklettikçe o artık sararmaya başlar.
Kaşarla tost peynir arasındaki fark nedir?
İşte kaşarla tost peynir arasında ciddi bir fark var. Kaşar peyniri sulu haşlama dediğimiz makineden üretilir. Şimdi peyniri kestirdin, teleme haline getirdin, suyunu süzdün. O telemeyi pişireceksin, haşlayacaksın. Bunu ya sulu bir haşlama makinesi var, orada haşlarsın ki onun içerisine katkı matkı koyamazsın, hile yapamazsın. O sulu haşlamada çünkü gider onlar, kayba gider, kayba uğrar ve saçma sapan bir ürün çıkar. Kimse onu yapmak istemez. O yüzden sulu haşlama kaşar peyniri gayet orijinal, doğal, içerisine pek katkının konulamadığı, geleneksel yöntemlerle yapılan kaşar peyniridir. Adana'da kaşar denir zaten. Ama bunu sulu haşlama değil de kuru haşlama bir tencere gibi düşünün. Suyun olmadığı bir makine vardır. Burada da bu şeyler eritilebilir, telemeler. Tabii su olmadığı için burada eritmeyi kolaylaştırıcı bazı maddeler lazım.
Evet, yapışma durumu.
Bir, eritme tuzları. Bu da mevzuatta uygundur. Biz de buna evet deriz. İçindekilerde de bu yazar.
Yazıyor.
Yazar eritme tuzları.
Şu an görüyorum. Emülsifiye edici tuzlar.
Evet.
Sodyum sitrat, sodyum fosfat, sodyum polifosfat.
Evet, fosfat grupları deriz biz bunlara. Hı-hı. Eritme tuzları. Sağlığa zararlı değildir. Sadece eritme konusunda yardımcı, proses yardımcısıdır. Çünkü hı-hı, o telemeyi eritmek lazım. Eritmenin içinde, tencerede içinde eritme kolay değil. Suyun içerisinde daha kolay. Sulu haşlama zaten, hı-hı, mantığı o. Ama buradaki risk şu. Bu kuru haşlama birçok hileyi kaldırıyor. Iskarta peynirler, ne varsa yani. Yani eğer ahlaksızsa bir üretici, çok özür dilerim. Hı-hı. Iskarta, küflü peynirler, bilmem neler, çöpe gitmesi gerekenler hepsini buraya koyup eritebilirler.
Koku vesaire vermez mi?
Onu hepsini halledersin. Yani güzel haşlamayla, güzel işte katkı, biraz peynir aromasıyla, bilmem neyle. Ya her türlü yaparsın. Bizim gıda mühendisleri ya da kimyacıların Allah'tan korkmayan kısımları, bunları her türlü organize edebiliyoruz yani.
Şimdi
tamam,
peynir
mı
aroması vesaire deyince direkt oraya odaklanmaya başladım. Var mı öyle, evet, bir şey diye.
Yani dolayısıyla şimdi bu eritme peynir grubu, eritme grubu diye geçer bunlar. Hı-hı. Tost peyniri aslında mevzuatta eritme grubudur. Yani eritilmiş peynirlerdir. Bu ne demek? İşte ha, şu da bir gerçek. Iskarta peynirler kötü değildir. Bazen senin kaşar peynirinden, kendi fabrikandan ıskarta çıkar. Niye? Şekli bozuktur. Pakete girmesini istemiyorsun. Dilimli kaşar yaptın. Dilimleme makinesi tam kesemedi. Orada, evet, ıskartalar çıktı. Topla bu ıskartaları, erit. İsraf olmasın zaten. Hı hı. Evde de bunu yapmıyor mu? Bayatlamış ekmeği, tabii, alıyorsun, rondodan çekiyorsun, galeta unu yapıyorsun.
Evet.
Aynı bunun gibi. İsraf olmasın diye. Hı hı. Ama bu ahlaklı bir ıskarta kullanımıdır. Ama ahlaksız ıskarta kullanımları vardır. Piyasada, yani ben şunu biliyorum ya. Fabrikaya hiç süt girmiyor, peynir çıkıyor.
O nasıl oluyor?
Piyasadan topluyor peynirleri. Iskarta, 3 kağıt, 5 kağıt ne varsa topluyor.
Oo.
Süt almıyor hiç. Topladıkları peynirlerle tulum peyniri yapıyorlar. Basıyorlar tenekeye. Tulum da aynı şekilde. Yani biraz riskli ürünlerdir bunlar. Teneke tulum, deri tulum, eritme peynirleri. Şimdi tereyağını konuşmadık ama oraya da geleceğim. Hı-hı. Yani battı Allah'tan o firma. Askeri ihalelere girip yıllarca askerlere tereyağı diye margarin satan ve batan bir firma biliyorum. Bir litre süt girmemiştir içeriye. Ama tır tır tereyağı satılmıştır.
Allah
meşhurdur
Allah.
Yani.
Hiç süt girmeden.
Hatta ben derdim ya, bu dağın başında bu adam nasıl yapıyor bu işleri falan derdim eskiden. Sonradan dedim ha, bu oymuş falan diye anladık yani meseleyi.
O çok
yani
ilginç dolayısıyla, bir şeymiş ya.
Evet yani, o yüzden hani piyasada böyle ıskarta ürünleri toplayıp peynir yapan, ya burada da bir ahlaklı taraf vardır, ahlaksız taraf vardır. Hepsini, hı-hı, şey yapmayalım, çöpe atmayalım. Gerçekten çöpe gidemeyecek kalitede, analizleri uygun, hı-hı, ıskarta olarak tekrar rework deriz biz buna, yeniden, hı-hı, değerlendirilebilecek ürünleri alırsan, yaparsan mevzuata da uygundur zaten, mesele yoktur. Ama küflü, çöpe gitmesi gereken, şişmiş, belli ki orada bir bozulma var. Bu peynirlerden sen çok da aromatik, çok güzel bir işte üçgen peynir, çok aromatik bir eritme peyniri, evet, eritme dil peyniri, eritme çeçil peyniri, eritme tost peyniri ya da krem peynir mesela gibi, hı-hı, ürünler daha tehlikelidir. Krem peynir en çok ıskartaya uygun peynirdir.
Şimdi onu soracaktım ya. Sizin açınızdan baktığınızda, şimdi olaya çok içerisinde olduğunuz için, vakıf olduğunuz için, yani en masum peynirden en masum olmayan, içerisinde her türlü hile karıştırılabilecek peynir türü hangisidir diye o soruyu soracaktım size. Yani siz mesela hangisini tercih edersiniz? Bir peynir görseniz bu da yani genel olarak işte kabullendiğiniz, üretici olarak kabullendiniz. Çünkü siz zaten her yerde her markayı yemiyorsunuz. Her peyniri yemiyorsunuz.
Tabii.
Bu çok önemli sizin açınızdan. Aslında bir ara bu konuyu da konuşmak istiyorum. Yani şöyle bir önünüzde farklı peynirler gördüğünüzde, klasik beyaz peynir, kaşar peyniri, çeçil peyniri, eritme peynir, krem peynir gibi. Bunlara sıralamada ne yaparsınız?
Bize böyle sorulduğu zaman, biz zaten GİMDE sertifikalı ürünleri tükettiğimiz için, hı hı, hepsi bizim için uygundur. Çünkü GİMDES'in sertifika verdiği firmalarda böyle bir 3 kağıt, 5 kağıt Allah'ınız inan olmaz.
Krem peynir de dahil mi?
Dahil.
Hmm.
Dahil. Ama yine de sağlık ve yarayışlılık bakımından,
heh,
vücut için hangisini, evet, dersen, ben bir defa şu taze peynirleri ittiririm.
Kenara koyalım.
Kenara koyarım. Olgunlaştırılmış beyaz peynir. Hmm. Olgunlaştırılmış kaşar peyniri. Olgunlaştırılmış tulum peyniri. Elbette bunları tercih ederim. Bu zaten bunlar... hem hile konusunda daha azdır hile, hı hı, ihtimalleri, hem yarayışlılık bakımından, sağlık bakımından daha yarayışlı ürünlerdir. Daha yarayışlı peynirlerdir.
Hı.
Diğerleri zararlıdır demiyorum. Bunlar daha yarayışlıdır diyorum sadece. Daha şifalıdır diyorum.
Evet, diğerlerinde o kadar yarayışlılık yoktur.
Yarayışlılık beklememek lazım onlarda. Hı hı. Evet, damak konusunda light'tır. Böyle soft ürünlerdir.
Hı hı.
Bunlar içerisinde de yine Mesela eritme grubunu bir kenara bırakırım. Kaşar peynirlerini tüketirim. Kaşar yani taze kaşar peyniriyle.
Taze kaşar.
Şimdi tüketici rafta.
İşte bunu öğrenmek istiyordum işte.
İşte tüketici rafta aynı görüyor.
Evet.
Hocam bu da kaşar, bu da kaşar diyor. Hayır diyoruz işte, bu kaşar değil. Bu eritme peyniri. Yaz bak, tost peyniri yazıyor. Aç etiketin arkasına eritme peyniri yazar. Bu ne demek? Taze kaşarla ayrı bir ürün demek bu. Bu daha çok hileye müsait, daha çok taşişe müsait, daha çok katkının olduğu, daha çok işte girdinin olduğu. Yani
evet.
Ama taze kaşar peynirinde maya, tuz, başka bir şey olmaz. Olamaz yani. Kültür varsa işte biraz.
Yani o klasik peynirlerin haricinde taze kaşar, taze beyaz peynir sizin için orta sınıf bir tercih sebebi olabilir.
Tabii tabii. Hı hı. Ama tabii bunlar içerisinde yine GİMDES sertifikalı ürünlerden ben konuşuyorum. Hı hı. GİMDES sertifikalı değilse zaten ben tavsiye etmem.
Yani çünkü o mayasında.
Baştan, tabii mayasında, kültüründe, katkılarında. Hı hı. Yani GİMDES sertifikalı olmayan bir klasik peynirin de mayasında sorun olabilir.
Hı hı.
Çünkü yani tamam, belki o firmanın sahibi Müslümandır, çok takvalıdır ama bilmez ki. Benim bu konuda hatta bir hikayem vardır. Çok takvalı bir amcaya ilk defa denetime gittim. Peynir üreticisi kendisi.
Bir fabrikası var.
Fabrikası var.
Hı hı.
Hatta beni takkesiyle, böyle namazıyla, seccadesiyle falan karşılıyor. Yani böyle işte
maşallah.
Namaz kıldık beraber. Bana ilk girişte peynir ikram ettiler. İşte hoş geldin, beş gittin. Yemedim tabii. Kızdı tabii. Yani biraz da yaşlı. Niye yemiyorsun, bizi niye itham ediyorsun falan. Biz bilmiyor muyuz falan. Amcam dedim, bana müsaade et.
Ama biz yemediğimizi yedir miyiz?
Biz elbette sizin işte halinizi, ahvalinizi görüyorum. Ama bana müsaade et. Belki dedim, senin ürünlerini sahaya inip denetledikten sonra belki sen de bunu yiyemeyeceksin dedim. Hadi ya dedi, öyle şey mi olur falan gibisinden kızdı biraz da.
Çok iddialı bir söz.
Ama iddialı bir cümle. Allah evet. Da beni mahcup etmedi ama onu söyleyeyim. Sahaya girdim, denetledik ettik. Tabii ama amcam gerçekten takvalı ve yıllarca bizim yapmaya çalıştığımızı da yapmaya çalışmış. Mayasını denetlemeye çalışmış, üreticilerden helal olanlarını bulmaya çalışmış falan filan. Tabii gördüm ben üretimde hangi mayayı kullandığını. Ve zaten yakaladık bir açığını mayanın. O maya üreticisinin hemen hem helal sertifikalı mayası var, hem helal sertifikasız mayası var. İthal bir maya. Amcama sertifikasız mayayı satmış ama sertifikalı mayanın belgesini göndermiş. Ama tabii İngilizce yazıyor, işte bir şeyler yazıyor, detaylar var. Lot numarası, batch numarası işte falan filan, ne bilsin amcam, o kadar detaya girmemiş. Bak dedim amcam, seni kandırmışlar. Çok morali bozuldu, üzüldü. Bir sessiz kaldı bir ara. Yani şunu fark etti. Torunu yaşındaki adamdan bir şey öğreniyor. Yeni bir ve kandırıldığını farkına varıyor.
Evet.
Ben onun torunu yaşındayım. Öyle bir kızdı, öyle bir köpürdü ki aradı o üreticiye, maya satıcısına. Bayağı bir kızdı. Ve o zamandan sonra bana öyle bir teveccüh gösterdi ki. Yani arıyor, soruyor işte, Ayrettin kardeşim falan filan. Şunu farkına varıyor tabii. Bizim profesyonel bakış açımızla yakaladığımız, onun yıllarca kandırıldığı bir konuyu fark edince elbette bizim ne kadar sağlam, titiz çalıştığımızın farkına vardı.
Elhamdülillah.
O yüzden ben yemediğimi yedirmem. Biz de takvalıyız, biz de namazlıyız, biz de şöyleyiz, biz de Müslümanız lafları çok değerli olmakla beraber, onun bilgi birikimi azsa, yetersizse bu cümlelerin hiçbir kıymet harbiyesi yoktur.
Evet.
Senin sözünün değeri bilginin nispetindedir. Sen ne kadar biliyorsun ki yemediğini yedirmeyeceksin?
Hatta bilgini uyguladığın, yaşadığın nispettedir değil mi?
O da var tabii ki de. Yani ama önce bilgi diyelim.
Evet.
Adam zaten bilinmesi gereken 10 tane maddenin 3'ünü biliyor. 3 tane biliyorsun sen. 7 tane açığın var. 7 tane gol yeme ihtimalin var. Ben o golleri niye yiyeyim? O yüzden hani biz yemediğimizi yedirmeyiz falan gibi laflara güvenmemek lazım. Peynir konusunda taşişler maalesef çok fazla olabiliyor. Tereyağda margarin karıştırmalar çok fazla olabiliyor.
Bu taşiş listesi açıklanıyor ya bazen.
Evet.
Şu ana kadar siz kaç yıldır sertifikalama yapıyorsunuz GİMDES olarak?
Yani 2009'dan bugüne 16 yıl olmuş.
16 yıldır. 16 yıldan beri sertifikalama yaptığınız bir markanın taşiş listesinde adı açıklandı mı?
Yani çok az diyebilirim. Çok az diyebilirim. Burada birkaç tane şey var.
Peynirde özellikle soruyorum ama.
Birincisi, sertifika verdiğimiz firmanın sertifika vermediğimiz ürünü açıklanmış oldu bazen. Bizimle ilgili değildi.
Zaten sertifika verilmemişti ona.
Tabii o ürüne verilmemişti. Sertifika verdiğimiz ürünlerde de bazen şöyle bir şey olabildi. Taşişten ziyade, yani bu kadar sert bir taşiş değil de atıyorum olması gereken süt yağ miktarı vardır şeyde, peynirlerde. İşte bu yağ miktarı şu kadarken şu kadar çıkmış. Çok az bir miktar falso vermiş. Bunu bazen ayarlayamayabiliyor şeyler, üreticiler. Ama tabii yağ miktarı da önemli. Sonuçta sen müşteriye bunu tam yağlı satacaksan, işte tam yağlı olması lazım. Tam yağında bir değeri var.
Mevzuatta bir değeri var
tabii,
değil mi?
Tabii değeri var. Ama hiç şu olmadı. İşte Gimdes sertifikalı üründen margarin çıktı. Gimdes sertifikalı üründen işte domuz çıktı. Gimdes sertifikalı üründen affedersin tek tırnaklı çıktı. Yani elhamdülillah Cenab-ı Hak bu konuda bizi mahcup etmedi. Böyle ufak tefek falsolarla ya da sertifikalı firmamızın sertifikasız ürünüyle zaman zaman muhatap olmadık değil. Çünkü yıllardır çalışıyoruz. Elbette insan faktörünün olduğu yerde mutlaka ufak tefek şeyler olabiliyor. Ama bize güvenen takipçilerimizi şimdiye kadar elhamdülillah ciddi bir mahcubiyet içerisine sokmadık diyebiliriz yani. Elhamdülillah.
Bu çok çok büyük bir nimet.
Elhamdülillah.
Yani bu sizin üzerinize Allah tarafından verilmiş de büyük bir nimet.
Elhamdülillah.
Çünkü siz demek ki işinizi bu anlamda iyi yaptığınızın bir göstergesi de oluyor bu.
Elhamdülillah.
Allah bu istikametten ayırmasın inşallah.
Amin. Amin.
Şimdi daha detaylandırabileceğimiz işte tereyağıydı, kremaydı gibi şeyler de olabilir. Lakin bunu da aslında yorumlarla, soru cevap mahiyetinde o noktalarda biraz daha değerlendirelim. Çünkü konulara girdikçe içerisinden çıkamıyoruz tek tek olduğunda.
Evet.
Ama yorumlar da çok fazla oluyor ve izleyicilerimizin o yorumlarına da cevap bekliyorlar doğal olarak. O yorumlar da bizim konuya bakış açımızı daha genişletiyor ve sizin bakış açınızı daha net vermenizi sağlıyor. Çünkü bazı konular çok böyle belirli bir noktaya hapsedildiğinde siz sadece gıda mühendisi noktasındaki özel bilgilerinizi aktarıyorsunuz. Ama bir de diğer detay bilgiler var. O yorumlarda ortaya çıkıyor. İnşallah bir sonraki bölümde de o yorumlarla güzel bir program çıkartırız.
İnşallah.
Efendim, sonraki bölümde görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.